Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Gary Zukav'ın Ruhun Tahtı adlı kitabı, modern manevi gelişim alanının etkili metinlerinden biridir. İlk kez 1989'da yayımlanan eser 25. Yıl baskısında yazarın yeni ön sözü, çalışma rehberi ve ek yönlendirmelerle sunulur. Kitap, İnsanın gücü kontrol etmekte, statü kazanmakta ya da başkalarını yönetmekte aramasının kalıcı bir tatmin yaratmadığını savunur. Zukav buna dışsal güç der. Buna karşılık kişiliğin ruhla uyum içinde hareket etmesinden doğan sahici gücü önerir. Yazar, insanlığın yalnızca 5 fiziksel duyuyla sınırlı bir bakıştan, sezgi ve manevi farkındalığı da kapsayan çok duyulu bir yaşama geçtiğini ileri sürer. Bu görüş, bilimsel bir teori olarak değil, metafizik ve ahlaki bir yorum olarak okunmalıdır. Kitabın amacı, okuru kendi niyetlerini, ilişkilerini ve seçimlerinin sonuçlarını incelemeye çağırmaktır. Bu nedenle eser, kişisel gelişim diliyle yazılmış olsa da, ruh, karma, yeniden doğuş ve insanlığın ortak dönüşümü üzerine kapsamlı bir manevi dünya görüşü kurar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, dışsal güç ile sahici güç arasındaki temel ayrım, kitabın merkezindeki ayrım dışsal güç ile sahici güç arasındadır. Zukav'a göre dışsal güç, başkaları üzerinde etkili olma, kaynakları denetleme, rekabette üstün gelme ve hiyerarşide yükselme kapasitesi olarak anlaşılır. Para, unvan, fiziksel kuvvet veya toplumsal kabul bu gücün araçları olabilir. Ancak bunların tümü değişkendir. İş kaybedilebilir, statü zedelenebilir, kişinin çevresi değişebilir. Bu yüzden dış koşullara dayalı güç arayışı, yazarın çerçevesinde kaybetme korkusunu ve savunmacı davranışı besler. Sahici güç ise kişinin davranışlarını daha derindeki değerleriyle uyumlu hale getirmesidir. Empati, dürüstlük, sorumluluk ve sezgiyi dinleme, bu uyumun işaretleri sayılır. Buradaki esas nokta, güçsüz ya da pasif olmak değildir. Tersine, zor bir durumda bile başkasını kontrol etmeye çalışmak yerine kendi niyetini gözden geçirmek daha istikrarlı bir eylem zemini sağlar. Zukav'ın önerisi başarıyı tamamen reddetmek değil, başarının hangi saikle istendiğini sorgulamaktır. Bir karar korkudan, üstünlük arzusundan veya onay ihtiyacından doğuyorsa dışsal güce yönelir. Karar sevgi, açıklık ve zarar vermeme isteğinden doğuyorsa sahici güce yaklaşır. Kitap böylece kişisel gücü sonuçlardan çok niyet ve iç tutarlılık üzerinden tanımlar. İkinci olarak, beş duyulu insan anlayışından çok duyulu farkındalığa geçiş, Zukav, insanlık tarihini yalnızca biyolojik ya da teknolojik ilerleme üzerinden okumaz. Ona göre asıl dönüşüm, algının ve bilincin kapsamının genişlemesidir. Beş duyulu insan, dünyayı ağırlıkla görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama yoluyla algılanan somut gerçeklik içinde yorumlar. Bu bakışta hayatta kalma, maddi güvence ve fiziksel üstünlük kolayca ana hedeflere dönüşebilir. Yazarın çok duyulu insan kavramı ise sezgi, anlam arayışı ve görünmeyen sonuçlara karşı hassasiyet gibi kapasiteleri içerir. Bu, deneysel bilim tarafından doğrulanmış bir insan evrimi modeli değil, Zukav'ın manevi gelişimi açıklamak için kullandığı metafizik bir çerçevedir. Kitabı dengeli okumak için bu ayrımı korumak önemlidir. Çerçevenin pratik değeri, insanın her gerilimi kazanılması gereken bir mücadele gibi görmemesine yardım etmesindedir. Örneğin ilişkide yalnızca söylenen söze değil, korku, güvensizlik veya incinme gibi duygusal dinamiklere dikkat etmek daha geniş bir algılama biçimidir. Zukav, bu genişlemenin bireysel tercihlerle sınırlı kalmayıp toplumsal ilişkileri de etkileyebileceğini düşünür. Rekabet, tahakküm ve şiddet yerine işbirliği, paylaşım ve yaşama saygı gibi değerlerin güç kazanmasını bu dönüşümün sonucu sayar. Dolayısıyla kavram, kişisel içgörü ile kolektif etik arasında bağ kurar. Üçüncü olarak, kişilik ve ruh ilişkisi, kitabın manevi insan modelini kurar, ruhun tahtı, insanı tek katmanlı bir varlık olarak ele almaz. Zukav'ın modelinde, kişilik, bedensel yaşamla, düşüncelerle, duygularla ve gündelik seçimlerle ilişkili geçici yönümüzdür. Ruh ise daha kalıcı, öğrenen ve gelişen boyut olarak tanımlanır. Sahici güç fikri de tam burada anlam kazanır. Çünkü kişinin kişiliği, ruhunun amaçlarıyla uyumlandığında daha bilinçli yaşamaya başlayacağı öne sürülür. Bu yaklaşım, insanların çelişkilerini açıklamak için kullanılır. Bir kişi sevgi ve dürüstlüğe değer verdiğini söyleyebilir, Fakat korktuğunda suçlama, kıskançlık ya da kontrol davranışına yönelebilir. Zukav bu farkı, kişiliğin henüz ruh merkezli değerlerle bütünüyle uyumlu olmaması şeklinde yorumlar. Okur açısından bu modelin yararlı tarafı. Davranışları sadece iyi ya da kötü diye damgalamak yerine onları niyet ve farkındalık bakımından incelemeye davet etmesidir. Bununla birlikte ruhun ölümsüzlüğü ve ruhun belirli amaçlarla dünyaya geldiği iddiası, kanıtlanabilir psikolojik önermeler değildir. Bunlar kitabın kabul edilmesi zorunlu metafizik dayanaklarıdır. Eser, bu kabulleri paylaşan okur için hayat deneyimlerine daha büyük bir anlam örgüsü sunar. Paylaşmayan okur ise, kişilik ile derin değerler arasındaki uyum fikrini, manevi iddiaları kesin gerçek kabul etmeden de düşünebilir. Bu iki düzeyi ayırmak, kitabın hem ilham verici hem de tartışmalı tarafını daha açık kılar. Dördüncü olarak, karma ve yeniden doğuş. Seçimlerin sonuçlarına dair geniş bir açıklama sunar, Zukav'ın dünya görüşünde karma. Eylemlerin sonuçlarını yalnızca bu yaşamın kısa vadeli koşullarıyla sınırlamayan bir ilke olarak yer alır. Kişiliğin yaşadığı deneyimlerin, ruhun bütünleşme ve öğrenme sürecine katkıda bulunduğu ileri sürülür. Yeniden doğuş düşüncesi de bu çerçevenin parçasıdır. Yazar, insanın karşılaştığı bazı zorlukları ruhsal gelişim bağlamında yorumlar. Bu yaklaşım, okura her davranışın ilişkilerde ve kişinin iç dünyasında iz bıraktığını hatırlatabilir. Öfkeyle verilen bir karşılık, sadece anlık bir tartışmayı değil, alışkanlıkları ve ilişki biçimlerini de şekillendirir. Bu anlamda karma, sorumluluğu düşünmek için güçlü bir mecaz işlevi görebilir. Fakat öğretinin etik riski de vardır. Ağır, yoksulluk, hastalık, savaş ya da baskı yaşayan insanların bu koşulları seçtiğini varsaymak, mağduru suçlamaya ve toplumsal sorumluluğu görünmez kılmaya yol açabilir. Kitap okunurken bu sonuçlara özellikle dikkat etmek gerekir. Başkasının acısını onun ruhsal dersi diye açıklamak yerine merhamet, dayanışma ve adalet yükümlülüğünü öne almak daha sağlam bir tutumdur. Zukav'ın sistemi yaşamın anlamına dair bir inanç önerir, tarihsel veya bilimsel olarak sınanmış bir nedensellik açıklaması değildir. Okur, karma fikrini kesin hüküm olarak değil, kendi eylemlerinin etkisini düşünmeye yarayan manevi bir yorum olarak ele aldığında daha eleştirel ve yapıcı bir okuma yapabilir. Son olarak niyet, duygusal farkındalık ve ilişkilerde sorumluluk kitabın uygulama alanıdır. Ruhun tahtı, soyut bir kozmoloji kurmakla yetinmez. Bu görüşü günlük ilişkilerde sınamayı önerir. Zukav'ın yaklaşımında belirleyici soru, yalnızca ne yaptığımız değil, bunu hangi niyetle yaptığımızdır. Yardım etmek, eleştirmek, sınır koymak ya da başarı istemek dışarıdan benzer görünebilir. Ancak davranışın altında onay alma isteği, cezalandırma arzusu veya kontrol ihtiyacı varsa, yazar bunu korku temelli bir yönelim sayar. Niyet sevgi, açıklık ve sorumlulukla bağlantılıysa, sahici güce daha yakın kabul edilir. Bu yaklaşım özellikle çatışmalı ilişkilerde kişinin kendi duygusal tepkisini sahiplenmesini ister. Karşı tarafın davranışını yönetmeye çalışmak yerine, kızgınlığın, kıskançlığın ya da güvensizliğin kişinin içinde nasıl çalıştığını fark etmek önem kazanır. 25. Yıl baskısındaki çalışma rehberi ve düşünme soruları bu tür iç gözlemi desteklemeyi amaçlar. Meditasyon ve düzenli öz değerlendirme de kitabın mesajını gündelik hayata taşımada kullanılan araçlar arasındadır. Yine de bu yöntemler psikolojik tedavi yerine geçmez. Travma, depresyon, şiddet veya yoğun kaygı yaşayan kişiler için profesyonel destek gerekli olabilir. Kitabın uygulanabilir katkısı her duyguyu bastırmak değil, duygunun yönlendirdiği otomatik davranışı fark etmektir. Böylece okur, tepki vermeden önce niyetini değerlendirme ve ilişkisinde daha az suçlayıcı bir dil kurma olanağı bulur. Sonuç olarak ruhun tahtı, manevi gelişim, bilinçli ilişkiler ve yaşamın anlamı üzerine düşünmek isteyen okurlar için uygundur. Özellikle dış başarıların neden her zaman iç huzur getirmediğini sorgulayanlar, kitapta düzenli bir kavramsal çerçeve bulabilir. Eserin pratik yararı, kişinin niyetlerine, korku kaynaklı tepkilerine ve ilişkilerdeki kontrol arzusuna dikkat çekmesidir. Sahici güç kavramı, başarıyı bırakmayı değil, başarı arzusunu etik ve duygusal açıdan incelemeyi önerir. Bu yaklaşım, günlük çatışmalarda öz sorumluluk ve empatiyi geliştirmek için kullanılabilir. Entelektüel açıdan kitap, çağdaş kişisel gelişim diliyle ruh, karma ve yeniden doğuş gibi New Age manevi varsayımlarını bir araya getirir. Onu benzer kitaplardan ayıran taraf, güç meselesini yalnızca özgüven veya performans olarak ele almamasıdır. Zukav, gücü insanlığın manevi evrimi, kişilik ile ruh arasındaki uyum ve ilişkilerin ahlaki niteliği bağlamında yorumlar, bununla birlikte okurun eleştirel mesafesini koruması gerekir. Çok duyulu insan, ruhun ölümsüzlüğü ve karma gibi iddialar, bilimsel olarak yerleşik gerçekler değil, belirli bir metafizik görüşün parçalarıdır. Bu inançlara yakın okurlar kitabı güçlü bir rehber olarak görebilir. Daha kuşkucu okurlar ise onun sezgi, niyet ve sorumlulukla ilgili fikirlerinden seçici biçimde yararlanabilir. Kitabın kalıcı etkisi kesin cevaplar vermesinden çok, gücün nasıl yaşanması gerektiğine dair kapsamlı ve tartışmaya açık bir soru sormasındadır. Destek olmak isterseniz Gary Zukav kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.